Ayrım 31, sayfa 330. Akşam trene geldiğim zaman TAN muhabiri Emin Karakuş'la Emin Türk'ü istasyonda buldum. Tren kalkmak üzereydi. Pencereden onlarla konuşuyordum. Uzaktan Adnan Menderes'le Köprülüzade Fuat göründü. Beni uğurlamaya gelmişler. İkisine de ikinci nüshaya yazı göndermelerini tekrar rica ettim. İkisi de "Hiç merak etmeyiniz, mutlaka mutlaka göndereceğiz" dediler. 29 Kasım'da İstanbul'a döndüm. Daha matbaa kapısından girer girmez mürettipler, yazarlar, makine dairesinde çalışan işçiler etrafımı sardılar. "Müjde, müjde, görüşleri bu sabah erken piyasaya çıkardık. Saat 11'de tek nüshası kalmadı. Anadolu'da bayilerden telgraf üstüne telgraf alıyoruz. Gönderilen miktarın 2-3 misli arttırılmasını istiyorlar. Biz sizi beklemeden ikinci baskıyı yapıyoruz. 1-2 saat sonra hazır olacak" dediler. Görüşlerin ikinci baskısı da çıktı. Yine yetmemişti. Dergi her tarafta büyük bir memnunlukla karşılanmıştı. Akşam Zekeriya ile beraber Beyoğlu'nda degüstasyon denen bir lokantaya gitmiştik. Sadrettin Celal'in bu lokantada hususi bir masası vardı. Her zaman o masaya oturur, orada çalışırdı. Bizim girdiğimizi görünce bizi masasına çağırdı. "Haberiniz var mı?" dedi. "Görüşler mecmuasının başındaki G harfini orağa benzetmişler. Görüşler, Orat Çekiç başlığı altında çıkmış diye rivayetler salıyorlar ortalığa." Bu da Yeni Dünya gazetesine yapılan sabotajın bir başka türlüsüydü. Kapağın yazısını İhap Hulusi yapmıştı. İhap Hulusi'nin sosyalistlikle, komünistlikle hiçbir ilgisi yoktu. Zengin bir aileye mensup, hayatının çoğunu Avrupa'da geçiren bir ressamdı. Tesadüfen o da lokantaya geldi. Dergi elindeydi. Kendisine çıkarılan rivayeti anlattığımız zaman güldü. "Öküzün altında buzağı arıyorlar" dedi. Görüşler asıl Ankara'da bir bomba gibi patladı. Halk Partisi özel bir toplantı yaptı. Gazetelere hücuma geçmeleri için yeniden emirler verildi. Bayilere TAN, Yeni Dünya gazetelerinin Görüşler dergisinin sattırılmaması, devlet memurlarına, öğrencilere bu gazetelerin okutturulmaması hakkında şifahi ve tahriri emirler verildi. Bundan başka Vatan Gazetesi'ne yazı yazan partili mebuslar partiden çıkarıldı. Bütün bu gürültü ve patırtılara rağmen biz savaşımıza devam etmek kararındaydık. Görüşlerin ikinci nüshasına yazı istemek için Ankara'ya Tevfik Rüştü Aras'a telefon açtım. Yazıların hala gelmediğini söyledim. Tevfik Rüştü bir panik içindeydi. "Evet" dedi, "şimdi arkadaşlar hep beraberiz. Biz de bunu konuşuyorduk. Fakat arkadaşlar yazı göndermekte tereddüt ediyorlar. Ben kendilerini kandırmaya çalışıyorum. Ama Adnan bu fikrin aleyhinde. Siz verdiğiniz sözü böyle mi tutarsınız? Birinci nüshanın kapağına fotoğrafların konması ve hepinizin yazı yazacağınızı ilan için sizden müsaade almadım mı? Şimdi hücumlar karşısında böyle gerilemek olur mu?" Tevfik Rüştü özür diledi. Fakat elinde yapacak bir şey olmadığını üzülerek bildirdi. Ankara'daki muhabirimizden şu telgrafı aldık. Eski başvekil Celal Bayar'ın yeni bir parti kurmak üzere olduğu, etrafında son zamanlarda yapılan neşriyat, burada derin bir ilgi uyandırmıştır. Ankara'da sabık başvekilin bir dergiye yazıp yazmayacağı, keyfiyeti de günün meselesi olmuştur. Bu hususta kendisine müracaat ettiğim Celal Bayar bana şu cevabı vermiştir. "Size şunu kesin olarak söylerim. Kemalizm ve onun istihdaf ettiği milli hakimiyete bağlılığım saf ve samimidir. Kemalizmden başka herhangi bir ideolojiyle hiçbir alakam yoktur. Zaten Kemalizm deyince bunun demokrasi mevhumunun tam ifadesi olduğunu biliyorsunuz. İlk günden beri içinde bulunduğum ve zaman zaman mesuliyetini üzerime aldığım inkılabımızın esaslarından ayrılabilmek benim için mümkün değildir. Siyasi hayata devam etmek için bana hakim olan fikirleri ortaya koyacağız. Herkes görecektir. Şimdiye kadar muharrirlik iddiasında bulunmadım. Bu yola girmek niyetinde değilim. Bu dergide olduğu gibi herhangi bir mecmuanın tahrir heyetine dahil olacağım da bahis konusu değildir." Celal Bayar bize yukarıda da söylediğim gibi yazı değil ancak mülakat vereceğini söylemişti. Fakat Görüşler dergisiyle hiçbir alakası olmadığını söylemesini nasıl tefsir edebilirdim? Derginin çıkarılmasını, hatta sermayesini kendilerinin vermeye hazır olduklarını söyleyen Celal Bayar ve Tevfik Rüştü değil miydi? Bunu hatırasının zayıflığına yoramazdım. Daha 2 gün evvel Ankara'da Adnan Menderes'in evinde, hatta trene kadar gelerek Mutlaka, mutlaka yazı göndereceğiz dediklerini nasıl inkar edebilirlerdi? Bu sözleri iki şahidin önünde söylemişlerdi. Tan muhabiri Emin Karakuş'un ve Emin Türk'ün yanında. Bir hamlede tornistan yapıp sözlerinden dönmek ve her şeyi inkar etmek, politikayı bir kurnazlık, cambazlık sayan burjuva politikacıları için belki olağan bir şeydi. Fakat sık sık bu dava uğruna başlarımızı koltuklarımız altına aldık diyen hürriyet kahramanlarına hiç de yaraşmıyordu. Bütün muhalif kuvvetlerin birleşmesi, yeni bir partinin kurulması, Halk Partisi iktidarını korkutmuştu. Ankara'dan gelenlerden dinlediğimize göre, Ankara'da bir korkutma, yıldırma havası esiyordu. Sayfa 334, 9, Tan olayları. 3 Aralık 1945'te Tan'da, Muvafakatın Feryadı başlıklı şu yazıyı yazdım. Bu yazı Tan matbaası yıkıldıktan sonra beni mahkemeye götürmek için vesile sayıldı. Bu sebeple buraya aynen geçiriyorum. Halk Partisi mecliste bir ekseriyet değil, ittifak partisidir. Ancak bu müttefiklerin arasından 5-10 kişi muhalefete geçmiştir. Bu muhaliflerin sesi de millete neden sonra meclis müzakerelerinin gazetelerde neşri kabul edildikten sonra aksetmeye başladı. Gazetelerdeki muhalefet de öyle. Şimdiye kadar kanun dairesinde serbest olan matbuatın yine kanun dairesinde ağzına kilit takılmıştı. Matbuat kanununun zincirleri kafi gelmediği zaman Matbuat Umum Müdürlüğü'nün bir emirnamesi veya telefon muharebesi bu kilidi sıkmaya kafi gelirdi. Şimdi Türk matbuatı içinde bir iki gazete hakiki manasıyla bir hürriyet ve demokrasinin tahakkuku, halkın mukadderatına hakim olması, suistimallerin, ihtikarların önlenmesi, Türk milletinin bütün devlet mekanizmasını kontrolü altına alması için muhalefete geçmiştir. Kökü halkın içinde olan bu muhalefetin mecliste ve matbuattaki mümessilleri kemiyet itibariyle mahdut olduğu halde, muvafakatin bunu boğmak için gösterdiği gayret hudutsuzdur. Mecliste muhalifler mi konuşuyor, muvafakat derhal radyosunun parazit düğmesine basıyor. Ayak sesleri, kürsü kapakları, ıslıklar. Tıpkı harp senelerinde radyoların hakikati boğmak için bir iltizam yaptıkları parazit gibi. Muhalefete bahşedilen sıfat, iktidar mevkiini eline almak isteyen muhterisler. Matbuat muhalif gazeteler hakikatleri medeni bir cesaret göstererek konuşuyor, ha? Memlekette hürriyet var, herkes istediğini konuşur. Ama bu sesi boğmak için radyonun parazit düğmesine basmak lazım. Söylenmeyen sözleri söylenmiş gibi göstererek hücum. Yazıları tahrif, tezvir, tahkir, en yüksek sesten birbirine uymaz sesler çıkaran bir davul ve zurna feryadı. İşte muvafakatin bugünkü taktiği. Bütün bunlar senelerce ihtikar, suistimal, tahakküm altında dilini, şuurunu paslandıran halkı şaşırtmak içindir. Halkın muhalefetini boğmak için muvafakatin feryadıdır. Aynı günde Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin gazetesinde sayfayı baştan başa kaplayan büyük puntolarla yazılmış, Kalkın Ey Ehli Vatan başlıklı uzun bir yazısı çıktı. İkinci başlıkta yine büyük harflerle bir vatan cephesine lüzum vardır diyor, gençliği ayaklanmaya çağırıyor ve şöyle diyordu. Büyük vatansever Namık Kemal'in sesi bugünün parolasıdır. Kalkın ey ehli vatan, mücadele başlıyor ve başlamak lazım. Çünkü en azgın ve insafsız bir propagandanın, Türk vatandaşlarının ruhuna her gün en yakıcı, yeis verici, ümit kırıcı bir propaganda zehrini dökmesine müsaade edemeyiz. Bir vatan sahibi olmak, bu vatanın içinde hür ve müstakil yaşamak isteyen her Türk, bu propagandaya karşı koymaya mecburdur. Görüşler dergisini açıp da Bayan Serter'in Zincirli Hürriyet makalesini okuduğum zaman sayfayı süsleyen bu kıpkızıl demirlerle bize nasıl bir hürriyet hazırlamak istediklerini derhal anladım. Bayan Serter şöyle diyor. Hür insanlar cemiyetin en büyük şiarı, geniş halk kitlelerinin menfaati için icap ederse şahsi menfaatlerini feda etmektir. Komünist edebiyatıyla meşgul olmamış olanlar da bu satırların altında gizlenen manayı gözden kaçırabilirler. Geniş halk kitlelerinin menfaati namına hürriyetlerin feda edildiği yer Rusya'dır. Bunları susturmak için cevap vermek hükümete düşmez. Söz eli kalem tutan gazetecilerin ve hür vatandaşlarındır. Hüseyin Cahit Yalçın bizi susturmak için kalkın ey ehli vatan kumandası ile kanunları, devlet nizamını çiğniyor, gençleri, vatandaşları ayaklanmaya çağırıyordu. Namık Kemal, "Kalkın ey ehli vatan" dediği zaman milleti Abdülhamit saltanatına, diktatörlüğe karşı harekete çağırmıştı. Hüseyin Cahit Yalçın ise vatandaşları hürriyet için, demokrasi için, savaşlara karşı kıyama çağırıyordu. Bu çağrı sebepsiz değildi. Çünkü ertesi gün 4 Aralık'ta Tan matbaasına hücum için üniversitenin bazı gençlik grupları daha önceden Halk Partisi ve Saraçoğlu hükümet tarafından teşkilatlandırılmıştı. Aylardan beri süren meydan muharebesinde salladıkları kılıçların bizi susturamadığını, gerici fikirlerin halk tarafından benimsenmediğini, aksine hürriyet ve demokrasi için savaşanların geniş halk kitleleri tarafından desteklendiğini görmüşlerdi. Korkuyorlardı, hürriyetten korkuyorlardı. Halkın kendilerine karşı beslediği nefretten korkuyorlardı. Açık artırma alanındaki mağlubiyetlerini cebir kuvvetine başvurarak örtmek istiyorlardı. Hüseyin Cahit'in yazısını okuduktan sonra 4 Aralık'ta çıkacak olan Tan'a şu yazıyı yazdım. Gazeteden değil, kamuoyundan korkmalı. Yazıyı şöyle özetleyebilirim. İstanbul Halk Partisi Başkanı, hükümet gazetecilerini davet ederek bir toplantı yapmış. Bu toplantıda gazetecilere muhalif gazetelerle mücadeleye devam tavsiyesinde bulunmuş. Bu hareket iktidar mevkinde bulunan bu partinin muhalefetten korktuğunu ifade eder. Demokratik bir memlekette tartışma tabii bir haldir. Sevildiğinden emin olan bir parti buna karşı tedbir almaya lüzum görmez. Yapılan yayınlar eğer halkın istediklerini dile getiriyorsa tesir yapar. Eğer halkın düşüncelerine ve menfaatlerine aykırı ise kendi kendine erir gider. Mevcut muhalefet gazetelerine karşı partili gazetecilerin kopardığı, koparacağı gürültüler ve kıyamet halkı ne aldatmaya ne de şaşırtmaya yeter. Gazetelerden değil, halktan korkunuz. Bu yazı 32 senelik çalışmalardan sonra Türkiye'de yazdığım son yazıdır. Bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu zaman ispat etti. İdareci çevreler Tan matbaasını yıktırdılar. Bizi susturdular. Fakat kitlelerin Halk Partisi'ne duyduğu nefret yüzünden seçimler Halk Partisi'nin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Demokrat Parti iktidara geldi. Yine halkın gösterdiği nefret 1-27 Mayıs hareketinin doğmasına ve Demokrat Parti'nin de yıkılmasına sebep oldu. Yine tekrar ediyorum, gazeteden değil halktan korkmalı. Bu yazının yazıldığı günün ertesi 4 Aralık'ta partinin ve Başbakan Saracoğlu'nun İstanbul Parti Teşkilatı'na ve polise verdiği emirle Tan matbaası yıktırıldı. Parti gizli polis vasıtasıyla İstanbul Üniversitesi'ndeki bazı faşist, ırkçı gençleri, bir kısımda nereye, niçin gittiğini bilmeyen saf gençleri teşkilatlandırarak Tan ve ilerici yayın yapan La Türkiye ve Yeni Dünya gazetelerinin basıldıkları matbaalar üzerine saldırttı. Yeni İstanbul gazetesinde basında kavgalar başlığı altında bir seri yazı yazan Tekin Erer matbaanın yıkılışını şöyle anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile teşkilatı tarafından 3 Aralık pazartesi akşamı talebe yurtlarına gerekli talimat verilmiş ve ertesi sabahtan gazetesi aleyhine bir nümayiş yapılacağı bildirilmişti. O zaman ben Tasviri Efkar gazetesinde istihbarat şefliği yapıyordum. Yazı işleri müdürü rahmetli Necdet Baytok, ertesi sabah gazeteye erkenden gelmiş, komünist neşriyatı yapan gazeteler aleyhine büyük bir nümayiş hazırlandığını duyduğunu, bu haberin bir balon da olabileceğini, binaenaleyh kimseye bir şey söylemememi tembih etmişti. 4 Aralık 1945 sabahı erkenden üniversite bahçesine gittim. Ellerinde bayraklar olduğu halde talebeler yavaş yavaş toplanıyorlardı. Birçoklarının ellerinde de Atatürk ve İnönü'nün çerçeveli fotoğrafları vardı. Kısa zamanda kalabalık 10 bin kişiyi buldu. Sabah 9.30'da kalabalık bir sel gibi Beyazıt Meydanı'ndan çarşı kapı istikametinde yürüyüşe geçti. Tan gazetesine giderken Cağaloğlu yokuşunun başında bulunan ve komünizme ait kitaplar satan ABC Kitabevi birkaç dakika içinde yok edildi. Bundan sonra Tan gazetesine gidildi. Bir taraftan kahrolsun komünizm, kahrolsun serteller, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diye bağırıyorlar. Bir taraftan da gençler akın akın taşlarla, demirlerle pencereleri, kapıları aşağı indiriyorlardı. Gazetenin birinci katında o zaman Türkiye'nin hemen hemen en büyük rotatifi vardı. Oradaki demir parçaları ile rotatife hücum başladı. Rotatifin kırılan bütün parçaları toz buz edildi. İkinci katta linotip dizgi makinaları, hurufat ve mürettiphaneye ait malzeme ve makinalar mevcuttu. Bunların kırılması ve parçalanması çok daha kolay oldu. Ayrıca kapılar, pencereler, sandalyeler yerden yere çarpılarak parçalanıyordu. Masaların gözlerindeki yazılar, evraklar, kitaplar lime lime ediliyordu. Diğer bir grup gazetenin rotatif dairesinin yanındaki kağıt deposundan bobinleri sokağa çıkararak sirkeciye doğru yuvarlıyorlardı. Bazı gençler binayı ateşe vermek için tutuşturmak istedilerse de kalabalığın çokluğundan bu mümkün olamıyordu. Gelenlerden bazıları Beyazıt Bahçesi'ndeki toplantıyı haber alır almaz gazetelerden uzaklaşmışlardı. Gazetenin sahiplerinden Halil Lütfi, 4. Tan gazetesinin karşısındaki Hofer İlhancılık Şirketi'nin penceresinden gazetenin ve binanın nasıl tahrip edildiğini kalbi sızlayarak seyrediyordu. Tanin gazetesinin yazı işleri müdürü Murat Sertoğlu da oradan telefonla durumu kendi gazetesinin baş muharriri Hüseyin Cahit Yalçın'a bildiriyordu. Bir aralık Halil Lütfi dayanamamış Sertoğlu'na sert bir ifadeyle "Hüseyin Cahit'e söyle, 31 Mart irticağından kendi başına neler gelmişse benim başıma da onlar geliyor" demiştir. Murat Sertoğlu bu sözleri aynen nakletti. Saat 10.30'da Tan gazetesinin tahribi tamamıyla bitmişti. Artık burada gazete çıkarılamayacağı kanaati hasıl olduktan sonra gençler köprüyü geçerek Beyoğlu'ndaki Sovyet sefarethanesinin tünele bakan köşesindeki sokak içinde faaliyette bulunan Yeni Dünya gazetesine doğru yürüyüşe geçti. Burada Yeni Dünya'dan başka La Türkiye isimli Fransızca bir gazete daha yayınlanıyordu. Bunlar da Tan gazetesinin neşriyatına muvazi olarak komünizmi benimseyen yazılar neşrediyorlardı. Polis Sovyet sefarethanesine bir tecavüz olur düşüncesiyle itfaiye vasıtalarıyla yolları iyiden iyiye tutmuştu. Bundan dolayı Yeni Dünya gazetesine hücum etmek teşebbüsü önce akamete uğruyordu. Fakat bir müddet sonra toplum heyecanı içinde kendinden geçen gençler itfaiyecilere hücum ettiler. Onların ellerinden hortumları alarak bizzat itfaiyecilerin üzerine sıkmaya başladılar. Bunu fırsat bilen gençler Yeni Dünya matbaasına yürüdüler. Birkaç dakika içinde bu matbaada yerle bir edildi. Makinalar, mobilyalar, kitaplar, gazeteler, arşivler sokaklara dökülmüş, parça parça edilmişti. Bu arada tünelde sol neşriyata ait kitaplar satan Berrak Kitabevi de tahrip edilerek ticaret hayatından silindi. O zaman bazı bakkaliye ve mağazaların isimleri Tan levhalarına taşıyordu. Bunlar Babıali'deki hadiseyi duyar duymaz levhalarını indirmişler veya kazımışlardı. Karaköy'deki Tan mezecisi Petro buna meydan bulamadığı için baştaki T harfinin üzerine yağlı boya ile C harfini yazmış. Böylece Tan mezecisi Can mezecisi olmuştu. Saat 10 sıralarında intişar eden akşam gazetesi bu sabah nümayişler bazı esef verici neticeler verdi diye yazdığı için Beyoğlu'ndan dönen gençler akşam gazetesinin önüne gelerek bu gazeteyi de yerle bir etmek için harekete geçtiler. Fakat yazı heyeti müessif bir yanlışlığın vuku bulduğunu, şimdi ikinci baskı yapılarak bu hatanın tashih edileceğini bildirerek gençleri teskin ettiler. Bir taraftan kahrolsun komünizm, yaşasın İnönü diye bağıran gençler, bir taraftan da duvarlara bu söylediklerini yazıyorlardı. Gençler daha sonra Tasvir gazetesine geldiler. Cihat Baban'ı, Ziya Ebu Ziya'yı, Orhan Seyfi ve Peyami Safa'yı istiyorlardı. Tesadüfen gazetede Mithat Perin ile benden başka kimse yoktu. Balkona çıktık. Mithat kısa bir iki cümleyle kendilerini gösterdikleri yakınlıktan ve tezahürattan dolayı teşekkür etti ve istedikleri yazıların şu anda gazetede bulunmadıklarını söyledi. Gençler buradan Tanin gazetesine giderek Hüseyin Cahit'i istediler. Fakat Cahit Bey gazetede bulunmuyordu. Gençler sabahleyin Tan'a doğru yürüyüşe geçtikleri zaman Vatan gazetesine de yürümek istemişlerdi. Fakat emniyetin aldığı çok şiddetli muhafaza tedbirleri dolayısıyla Vatan matbaasının bulunduğu sokağa dahi girmeye muvaffak olamamışlardı. Öğleden sonra saat 15'te tezahürat ve bütün miting bitmişti. Ertesi sabah çıkan gazetelerin arasında Tan, Yeni Dünya ve La Türkiye gazeteleri yoktu. Tan'ın tahribiyle Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel'in Türkiye'deki gazetecilik hayatları sona ermiş bulunuyordu.